O zaman çünkü kaset patlayacak, sonra dizi yapılacak. Aynal Tahir benim hayatımın dönüm noktasıydı.
Sen Sayın Erdoğan'la ne zaman tanıştın? Nasıl tanıştın?
Organizatörümden tut, menajerinden tut, sanatçısından tut, bizim işle ilgili kim varsa ve Sayın Cumhurbaşkanımızla yalnız bırakılmaya çalışıldı. Şarkılar belki değişmedi, onların özü yine arabesk, fantezi ama... O adama da saygı duymak zorundasın, anlatayım. Lan ne oldu lan?
Oğlum şeyiniz kırıldı lan.
Abi sen iyi bir Fenerbahçelisin.
Hasta. Ne takımıydı, ne Fenerbahçesi dedi, vatan elden gidiyor dedi.
Ha, yanlış olmaz herhalde değil mi? Selçuk abi çok sevilen bir insan.
Bir daha hiç şarkı söyleyemeyeceğim zannediyorum. Komple baştan aşağı beni değiştiren bir şey oldu.
Teknolojiyle aran bayağı iyi herhalde senin. İlgileniyorsun yani.
Yok ya hiç. Eskiden de.
Aç ve kullanma.
Eskiden mi? Aç. Aç, kapat, kullan.
Abi senin yolculuğun nasıl başladı? Bizim hayatımızda Alişan hep var. Özellikle bu Aynalı Tahir ve Cennet Mahallesi acayip yani. Her eve herhalde girmediği ev kalmamıştır yani bu.
Geçen iki hafta önce hep var dedin ya. Beykoz'da bir konserim vardı. Beykoz Belediye Başkanımız sahneye davet ettim onu. Dedi ki ben dedi 61 yaşındayım. Alişan benden küçüktür ama Alişan benden daha önce vardı. Yani Alişan'ın olmadığı şu dönem hatırlamıyorum dedi. Yani biraz evet eskidik artık. Yani benim bile yaşım artık şu an 47 oldu. Ben hala kendimi böyle 30'larda falan görüyorum ama maalesef 47 şu
nasıl,
anda.
Nasıl başladı yolculuk?
Beni ilk insanların tanıması tabii ki Aynalı Tahir'le oldu. 97 o zaman Star Televizyonu. Star Televizyonu'nda şöyle bir şey vardı. Prestij'de araları çok iyiydi Cem Uzan'ın ve her sene bir sanatçıyı parlatma şeyi vardı. Hakkı vardı Prestij müziğin. O sene de Piyango bana vurdu. Benim işte... Fiziğimi, müziğimi o zaman beğenmişler. Ben daha 21 yaşındayım. Sesimi falan da dinlemişler. Hep birlikte o Star'ın yönetim kuruluyla bir toplantı yapılmış. Bir gece hiç unutmuyorum. Gece saat 2.30-3 gibi rahmetli Hilmi abi beni aradı. Yarın dedi Star'a gidiyoruz. Dizi anlaşması yapacağız dedi. 26 bölüm dedim. Hilmi abi herhalde önce bir rüya görüyorum zannettim. Gece 2.30 ya. Ben o zaman konservatuara gidiyorum. Ondan sonra bir kendime gelince dedim ki Hilmi abi dedim, dalga geçmiyorsun değil mi dedim. Yani hani niye bana dizi yapsınlar? O zaman çünkü kaset patlayacak sonra dizi yapılacak. Şimdi gibi değil. Yok dedi. Yarın dedi. Saat dedi 1'de Prestij'de ol. Star'a gideceğiz. Dizi anlaşması yapacağız. Ben 1'de gittim Prestij'e Hilmi abiyle. Rahmetli Cem Şaşmaz'dı o zaman. Star'ın genel müdürü. Hiç unutmuyorum. Yukarı çıktık. Dizi bak düşünebiliyor musun? Dizi belli. Dizinin bütün oyuncuları belli. Ve başrolü isimsiz bir adam. Ve üstelik ses sanatçısı bir adam. Yani hayatımda kamerayla o zamana kadar birkaç tane televizyon programı dışında hiç haşır neşirim yok. Klipte işte bir iki tane klip çekmişim. O kadar. Bir oyunculuk da yok. Aynalı Tahir. Tamam. İşte 13 bölüm bedava oynayacağım. O zaman hiç unutmadığım bir diyalog oldu. Hilmi abi öyle bir gaza geldi ki Allah rahmet eylesin. Benim de o zaman hiçbir şeyden haberim yok. 13 bölüm kaç ayda çekilir? Ne olur? Dizi atıyorum. Tutmadı. 5 bölümde bitti. Öyle evet. Şeyler de olabilir. Hilmi abi dedi ki...
Ki örneği çok öyle yani.
Tabii canım. Ki o zaman daha acımasızdı. Rating almayınca direkt yani ilk bölümden yeniden kalkar. Şimdi yine birazcık şans veriyorlar. Hilmi abi dedi ki rahmetli. Bir 13 bölümde benden olsun dedi. 26 bölüm bedava oynadım ben. 26 bölüm sonunda para almaya başladım. Ama Aynalı Tahir benim hayatımın dönüm noktasıydı. Çünkü öyle bir izleniyordu ki. Öyle bir izleniyordu ki. Yani şimdi mesela diziler 25-30 şehir falan alıyor ya. Çok izleniyor diyorlar. 40 şehir, 50 şehir falan o civarlarda izleniyordu. Hatta bizim dizinin olduğu zamanlarda bende hala o eski şehir vardı. Millet birbirini vurmuştu. Öyle bir iki tane şey oldu, olay oldu. İki kardeş bir Aynalı Tahir'i izlemek istiyor. Biri maç izlemek istiyor. Aynalı maç derken birbirlerine silah çekip birbirlerini vuruyorlar. Ve bu haberlere konu oldu. O kadar izleniyorduk. İşte 26 bölüm çektim. Sonra devam etti. Bir 80 bölüme yakın oynadım. Sonra Prestij'in Star'la kavgası.
Prestij de o dönem Prestij'di ama değil mi ya? Ne isimler çıkardı ya?
Altyapıdan yetişen bir futbolcuyum ben. Gerçekten altyapıdan yetişen bir futbolcuyum. İşte futbolcuyum diyorum. Ses sanatçısıyım. Prestij'in altyapısından. Evet yani çok güzel ve çok özel günlerdi bizim için. Sonra işte Prestij'in Star'la tekrar kötü oldu Cem Uzan'la. Sonra ben bir 10-15 bölüm para alamamıştım. Zaten arkadan alıyorduk paraları. Sözleşmeyi feshettik. Sonra TGRT'ye başka bir şey. O ara Varya patladı. Arkasından işte diğer albümler patlamaya başladı derken böyle bir anda Alişan diye birini gördü insanlar.
Varya'da ne eserdi değil mi ya?
Çok.
Özellikle tekstil atölyelerinde falan ne dinlenir?
Ben sana şöyle söyleyeyim. O zaman 99 deprem olmuştu. Eğer Allah öyle bir şey yaşatmasaydı orada ölen bütün şehitlerimizi bir kez daha saygı sevgi rahmetle anayım. Ama öyle bir şey yaşanmasaydı Varya herhalde belki Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en çok satan albümü olabilirdi. 15 günde 1 milyon albüm satmıştı. Ki bir de bunun şeyi var. Korsanı var. O zamanlar korsan var.
Korsan da çok tabii. Şeydi. Üst geçitlerin üzerinde.
Yani korsancılar o zamanlar ararlardı mesela plak firmalarını. Derlerdi ki albümün satışı durdu. Hani bir klip çekin hareketlendirin falan. O dönem öyleydi. 1,5 milyona yakın galiba albüm sattı var ya da 20 gün içerisinde. Sonra işte bir kötü günü yaşadık, o depremi yaşadık. Ondan sonra bir tabii ki bıçak gibi kesildi bütün satışlar. Ama öyle bir başlangıcım oldu benim.
Abi senin aslında alanın şu anda çok zor bir alan. Şöyle zor bir alan. Şimdi tabii biz 90'lı yıllardan ve 2000'li yılların başından bahsediyoruz ama o dönem Türkiye'de arabesk ve fantezi gerçekten insanların böyle her gün temel ihtiyaç gibi bir şeydi. Sürekli tüketiyorlardı yani.
Ama tamam, çok zordu. Çok önemli insanlar vardı.
Tabii yani alan çok iyiydi ama tüketim de çok fazlaydı. Evet. Ama sen tarzını bozmadın. Yani bugün de hala bakıldığında o alanı temsil eden ender isimlerden bir tanesisin.
Çok şükür.
Bunu koruyabilmek zor değil mi?
Ya ben o değişikliği, o koruma şeyini şeyle yaptım. Yani değişik aranjelerle yaptık. Şarkılar yine arabesk, fantezi ama soundları biraz değiştirdik. Ha, tabii
altyapıyı
ki,
biraz.
Mesela işte Varya'nın soundu da farklıydı o dönemin dinleyici kulağına göre. Ondan sonra Ahliyar da farklıydı. Sonra ikimize birdenler, olay bitmiştiler falan. Mesela ikimize birden hala şu anda en çok dinlenen şarkılar arasında.
Tabii klaplarda remix'i çalıyor onun ya.
O zamanlar çalıyordu bu aşağıda Reyna'da falan. Belki de ilk o gece kulüplerine düşen bir arabesk şarkıcısının okuduğu şarkıydı. Yani ben hep şeylerle korudum onu. Soundlarla korudum onu. Şarkılar belki değişmedi. Onların özü yine arabesk, fantezi ama güzel soundlar yaptı. Güzel insanlarla çalıştı. Yani o dönemin şeyi kimse, trendini elinde tutan aranjörü kimse hep onlarla çalıştım.
Şimdi tabii dijital hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve bu maalesef alanda da yeni yeni birçok isimler çıkıyor. Tek eser çıkartıyor mesela, işte Spotify'a yüklüyor vesaire. Nasıl bakıyorsun sen bu duruma?
Ya şu anda bak, eskiden şöyle bir şey vardı. Eskiden televizyona çıkmak çok zordu. Ve eskiden televizyona çıkamazsan, atıyorum Kral TV'de bir klibin yayınlanmaz. O zamanlar televizyona çıkmak çok zordu. Şimdi de televizyona çıkmak çok kolay. Daha doğrusu televizyonun dışında hani YouTube kanalları, az önce dedin ya, hani birisi hiç isimsiz birisi, atıyorum Anadolu'nun bir ücra köşesinden birisi. Mesela biz bugün bir çoban konuk ettik. Koyunlarını otlatırken söylediği şarkılarla, türkülerle meşhur olmuş. Gönül Dağı dizisinde oynamış. Şu anda adamın milyon takipçisi var. Bütün Türkiye tanıyor. Mesela onun gibi, anladın mı? Çok fazla fırsat var şu anda. Eskiden bu kadar fırsat yoktu. Eskiden çok daha zordu. Yani şu anda mesela şarkılar tanınıyor. Sanatçılar tanınıyor. Mesela radyodan dinlediğim veya işte Spotify'dan dinlediğim veya işte o dijital ortamda dinlediğim birçok şarkıyı ezbere biliyorum. Ama kim söylüyor desen çok fazla tanınmıyor. Tanınırlık az şu anda ama fırsat çok. Öyle bir durum var.
Bir de sen şimdi sosyal medyada çok doğal yaşıyorsun. Twitter belki biraz daha o anlamda çok kullanmıyorsun ama Instagram'da bayağı işte tamamen doğalsın yani. Ailede ne oluyorsa da paylaşıyorsun, çocukların da paylaşıyorsun. Aynen. Ve milyonlarca insan takip ediyor. Bu biraz zor bir hayat değil mi?
Çok fazla paylaşmıyorum ama. Yani beni görüyorsun, takip ediyorsun. Çok aktif değilim. Ben kafam estikçe paylaşıyorum ya. Hani işim olduğu zaman evet, yeterince aktif kullanmaya çalışıyorum. Bir şarkı çıkardığım zaman veya bir konserim olduğu zaman veya programımla ilgili bir reklam yapmak istediğim zaman evet, bunu yapıyorum. Ama onun dışında mesela geçen gün baktım 4 hafta hiçbir şey paylaşmamışım. 4 haftanın sonunda aklıma bir şey geldi. Bir şey paylaştım. Yani orada benim bir planım, programım yok. Birçok sanatçı arkadaşımızın belki doğrusu bu. Hani sosyal medya danışmanları var. Sosyal medyalarını idare eden insanlar var. Ben mesela şu anda Twitter şifremi bilmiyorum. Eğer telefonum kaybolursa ne yapacağım bilmiyorum mesela.
Ankara'ya giderken konuşmuştuk.
Bilmiyorum, anladın mı? O zaman yaptığım bir şey var. Twitter'a kaydolurken ta 2012'de mi ne galiba, ben Twitter girişliyim. O zaman şey yaptığım e-mail hesabım. Şu anda mesela onun şifresini bilmiyorum. Twitter şifremi bilmiyorum. Bir gün eğer telefonuma bir şey olursa telefonum kaybolursa tweet atamayacağım yani. O yüzden yetkililerden yardım bekliyorum. Hani o işi o kadar doğal yapıyorum ki. Hesap kitap da yapmıyorum. Şunu şöyle atarsam çok beğeni gelir. Şöyle atarsam çok yorum gelir. Bilmem ne falan hiç.
Binlerce
bence
insan
de o yüzden fazla
ya
takipçi
ben
yok.
Bazen bakıyorum mesela, böyle analiz yapıyorum falan. Binlerce insan beğeniyor. Çok sadece iyi. Türkiye'nin, dünyanın her yerinden yani.
Bakıyorum ben şeye. Takipçi şeyime bakıyorum. O istatistiklere bakıyorum. Nereden takip ediyorum? Dünyanın neresinde? Tabii ki bizim Türkiye, Azerbaycan.
Azerbaycan, ben onu söyleyeyim.
İran. Ondan sonra Irak. O Erbil tarafı bizi tanıyanlar. Bir de işte Türkiye Cumhuriyetler.
Şimdi bir dönem radyolar çok popülerdi.
Çok.
Ve senin eserlerini acayip çalıyorlardı. Ama yani sokaktaki insanların da büyük bir bölümü radyo dinliyordu. Çünkü büyük bir iletişim açısından da büyük bir ihtiyaçtı.
Aynen.
İlk konserini hatırlıyor musun?
İlk konserim tabii Varya ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde yaptığımız konserdi. Varya albümünün tümünü o zaman Star TV'ye bir konser çektik. Ama biletli, yani biletleri satılıp hatta geliriyle galiba o zaman Böbrek Vakfı'na diyaliz makinesi almıştık. Öyle bir
ne
konser
hissettin yapmıştık o kalabalığı görünce?
Ben onu oldu bu iş Aynalı Tahir'in ilk bölümü yayınlandıktan sonra dedim. Şey vardı bizim eskiden, şimdi öyle bir şey yok. Diyorum yani şu anda tanınırlık çok yok. Şarkı patlıyor ama o zaman tanınırlık çok önemliydi. O Aynalı Tahir'in birinci bölümü yayınlandı o hafta. Çekime gittiğim zaman inanamadım ya. Herkes bana Aynalı, Aynalı. İsmimi bilmiyorlar. Alişan olarak bilmiyorlar. Aynalı Tahir abi. Oy Tahir abi bilmem ne falan. Ve o zaman başından geçen bir olay anlatayım sana. Çok komik. İlk bölümü çekiyoruz. İlk bölümü çekerken tabii beni kimse tanımıyor. Biz Üsküdar'da çekiyorduk. Bağlar başında. Bir tane pazarın içine gireceğim. Tilkiyi kovalıyorum. Elimde silah, kuru sıkı. Yönetmen dedi ki doğal olsun dedi. Hani söylemeyelim çekim olduğunu. Sen dedi biz tilki işi yapacağız. Sen kovala onu. Biz yukarıdan dedi işte Jimmy Jeep'le
çekeceğiz.
İki tane eve kamera koymuşlar. Bir tane de beni takip ediyor kamera. Ben tilkinin peşinden elimde silahla. Kaçma lan gel buraya falan filan derken şu ensemde böyle bir şey hissettim. Böyle biri dokundu bana, yere düştüm. Sonra bastı üstüme şurama. Elimde silahla şey yapmış ya, sivil polismiş pazarın içinde. Abi dedim lan böyle ağzıma vuruyor böyle. Abi dedim dizi çekiyorum. Siktir lan dedi. Dedi sen kimsin dedi. Dedim Alişan ben Aynalı Tahir oynayacak falan filan. O tabii beni yatırdı ya bir dakika falan öyle kaldık. Sonra yönetmen bizim bütün ekip koştu ve şey yaptık. Kurtulduk elinden.
Yönetmen de iyiymiş ama iyi kafa ama yani.
Yani
elinde silah
şu an olsa bir şey olmaz ama o zaman işte elimde silahla bir de sene de tehlikeli bir sene. 98 anladın mı? Elinde silah olan herkesin her şeyi yapabildiği bir sene. 98. Evet. Öyle bir şey geçti başımdan. Sonra işte tanınırlık.
Komikmiş ama.
Çok komik ya. Yani böyle bir şey yok. Sonra başıma bir sürü daha komik olay geldi aynı zamanda ama tanındıktan sonra güzel şeyler yaşadım.
Sen bir kaza atlattın. Geçtiğimiz yıl mıydı?
Evet. 3 yıl oluyor.
Bayağı büyük bir kazaydı ama.
3 yıl oluyor. Çok.
O arabanın tekeri mekeri herhalde bayağı çıktı.
Çok yani işte. Ben hayatımda hiç kazam yok. Ufak tefek öyle sürtmedir bilmem midir falan filan vardır ama hayatımda yaptığım ilk kazaydı ve eşim yanımda, çocuğum yanımda, daha 2 yaşında, onun bakıcısı yanımızda, bir de eşim hamile. 4-4,5-5 aylık hamileydi. Yani o an hani böyle insanlar hep anlatır ya bir film şeridi gibi hayatın geçer böyle gözünün önünden. O anı hiç unutamıyorum. Benim şeyim o zaman çok şey yaptılar işte 180'le gidiyordu, 200'le gidiyordu, çok hızlı gidiyordu falan filan. Orada benim hala beynim, ben hala araba kullanırken böyle gelir gözümün önüne. 153'te oraya takılı. Beynim orada duruyor. Ben hala arabayla mesela 150'nin üstüne çıktığım anda ayağımı gazdan çekiyorum. Çok biri araba kullanırken onun yanında oturuyorsam hala böyle acaba diyorum teker mi kopacak, patlayacak mı, bir yere mi vuracağız, takla mı atacağız, çok çok korkuyorum. Arabadan ters çıktık ya takla atıp, o çok fenaydı.
Evet.
Yani bir yerlere çarpıp düz olarak çıksaydık belki o kadar beni etkilemezdi ama arabadan ters çıkıp arkada çocuğun olması, yanında eşimin olması falan çok çok kötüydü ya. Ve hiçbir şeysiz biliyor musun? Hani zigzag yaparsın da kontrolü kaybedersin veya ne bileyim viraja hızlı girersin veya çok aşırı hızlı gidersin falan, dikkat bir yere bakarsın, dikkatsizlik, hiçbir şey yok. Ama çok şükür ki emniyet kemerimiz takılıydı. Çok şükür ki çocuk koltuğundaydı. Eğer çocuk koltuğunda olmasaydı o sırada herhalde daha kötü bir olayla karşılaşabilirdik yani.
Abi sen Sayın Erdoğan'la ne zaman tanıştın? Nasıl tanıştın?
Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yken rahmetli Hilmi abi o zaman bizi tanıştırmıştı. Hatta galiba Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman belediye başkanı'yken ya kolu kırıldı ya bacağı kırılmıştı, bir hastanede yatıyordu. O zaman ilk onu ziyarete gitmiştik. Öyle bir tanışmamız oldu. Sonra zaten o ceza aldığı dönem ve hapse girdiği dönemde zaten biz uğurlamıştık onu. Hep birlikte o zamanki bütün sanatçı abilerim, ben de daha çok yeniydim o zaman, Aynalı Tahir vardı ama hep birlikte Zeytinburnu'nda yaptığımız konseri unutamıyorum. Gezegen Mehmet düzenlemişti, Kral Efem. Sonra işte bir cezaevine ziyarete gittik. Gezegen Mehmet, ben, Hilmi abi, bir de Müştak abi vardı, Kral TV'nin müdürü. O zaman orada bir ziyaret etmiştik. Ve ben orada ziyaret ettiğimde var ya, hiç unutamadığım bir şey, bana biz döndük geldik. Bana herkes dedi ki, bu sanat camiası çevresinden, tanıdıklarımdan falan. Ya sen dedi manyak mısın dedi. Bu adam dedi ceza almış, cezaevinde bir adamı niye ziyaret ediyorsun? İşte siyasi hayatı bitmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani inanılmaz bir tepki almıştım biliyor musun? Hani şu anda da böyle linçleniyoruz ya.
Evet.
O zaman tabii Twitter yoktu, sosyal medya falan yoktu ama o zaman öyleydi. Hilmi abiye de bana da bayağı kızmışlardı.
O zaman da birebir de baskı vardı. Şu anda sosyal medyada baskı
vardı. Tabii tabii. O zaman birebir de vardı. Sonra işte senin Cumhurbaşkanımız hapisten çıktı, seçimler oldu. Bak o ilk 2002 seçimlerinde AK Parti ilk seçime girdiğinde galiba hiç konser falan hiçbir şey yapmadılar. Ki o zamanlar hep böyle seçim propagandası konserlerle olurdu. Ben sabah bir partinin, öğlen bir partinin, akşam bir partinin seçim konserine gidiyordum. O dönem inanılmazdı. Hele Cem Uzan'ın partisi biliyorsun.
Evet.
Dehşet tabii. Konserler
tabii
yapmıştı.
Tabii Cem Uzan çok muazzam büyük konserler yaptı.
Büyük konserler yapmıştı.
İnönü'de falan kimleri getirdi ya oraya işte. Tabii, bir 10 tane sanatçı arka arkaya çıktı.
Baya konserler. Yani o zaman sanatçılar kalabalığı topluyordu. Liderler de kalabalığa hitap ediyordu. O zamana göre iyiydi.
O zamanın ruhunda iş yaptı
o yani. O zamana göre iyiydi ama şimdiye göre hayır. Yani şimdi insanlar liderleri dinlemek istiyor.
Evet.
O zamanlar öyle değildi. Ama sanatçıdan önce çıkıyorlardı. Çünkü eğer sanatçıdan sonra çıksaydı kalabalık dağılırdı. O zaman öyle bir durum vardı. Çünkü sanatçı için toplanıyordu o kalabalık. Aynen. O kalabalık toplanmışken orada konuşalım istiyorlardı. Sonra işte hani benim Mesela insanlar beni şey zannediyor galiba. Ben her dakika telefon açıp Cumhurbaşkanımıza ulaşıyorum. İşte ne bileyim ne işim olursa telefon açıyorum, hallediyorum. Veya işte onun sayesinde her kapı bana açılıyor, şey yok. Ya ben bugüne kadar bir kere bile bir işimle ilgili bile aramadım ki zaten ulaşaması ki sen de biliyorsun bunu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza öyle her dakika her şeyde ulaşmak zaten mümkün değil.
Ki bence doğru da değil zaten.
Yani. Zaten doğru da değil. Yani o koskoca bir cumhurbaşkanı devleti yönetiyor. Yani bizimle ya da bizim sorunlarımızla ilgili hani tabii ki genel olarak sanatçının sorunlarıyla, müzik camiasının sorunlarıyla tabii ki ilgilenecek. O ayrı bir şey ama bizimle birebir şahsi olarak niye böyle bir şey ilgilensin ki? Sonradan benim bir askerlik dönemim oldu. Ondan önce bir çözüm süreci falan şeyi vardı. Hatta bizi davet etti. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken. O zaman gittik. İşte o zaman fikirlerimizi beğendik. Sonra ben askere gittim. Geldim. Bu ne zamanki şey olayları oldu. Biliyorsun o FETÖ olayları açığa çıkmaya başladı. Ondan sonra zaten ilk bu şey o zaman başladı. Hani sanatçılar arasında sizin sanatçımız, bizim sanatçımız, orası burası falan bir taraf tutma şeyi o zaman başladı. Ve o zaman ben destek olmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Çünkü ben çok seviyorum onu. Yani gönülden seviyorum. Sevmeye de devam edeceğim. Hem bir abi olarak seviyorum hem de bu ülkeye gerçekten her şeyiyle hizmet etmiş biri olarak. Ve ilk o 2002'den günümüzde şimdi 2023'teyiz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyorsun yani bunu anlamamak için veya onun yaptığı şeyleri gerçekten inkar etmek için kör olmak lazım. Ya da tamamen başka bir kafada olman lazım yani.
Ya sen mesela AK Partili belediyelerden çok konser alan birisi değilsin.
Yok.
Ya toplasan kaç tane almışsındır 2002'den?
Ya bana olarak yazıyorlar işte ben ne zaman Cumhurbaşkanımıza gibi bir şey atsam hadi kaptım 5 konser daha hadi kaptım 10 konser daha. Ya yok ki. Bak 2002, yıl 2023. Ben o 2005-2006 şey zamanı ikimize birden falan patladığı zaman o zamanlar inanılmaz konserlere gidiyordum. O zamanlar daha çok festivaller falan vardı ama İnan hangi partinin, hangi belediyenin konseri, nereye gittim, ne yaptım hiç ondan bile haberim yok. Ama benim özellikle 2011-2012'den sonra say, yemin ediyorum toplasan 30-35 tane konser olmamıştır ya. Ya bu bir senede 30-35 konser için insanlara belki vay çok konser gitmişsin diyebilirler ama sadece bir yaz dönemi binlerce konser oluyor. Sadece bir yaz dönemi gidilebilecek konser sayısı 150-200 falan yani. Ben bütün 14 seneden bahsediyorum. Öyle bir şey olmadı, öyle bir talebim de olmadı, öyle bir durum da olmadı. Veya işte onu ne kadar böyle televizyonda bahsedersen ya da ne kadar şey yaparsan konser gelmiyor, öyle bir durum yok yani.
Sonuçta senin Sayın Erdoğan'ı sevdiğin belli.
Evet.
Zaten sen bunu gizlemiyorsun da. Bu seçim sürecinde de hep birlikte yaşadık. Birçok sanatçı Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Tweetler attılar.
Çok normal.
Hatta büyük mücadeleler de verdiler.
Çok normal.
Bu taraftan da işte Mesut Özil, sen...
Başka?
Işte ben. Tamam mı? Yani şimdi o Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bir kahraman olurken... Hani Alişan mesela niye vatan haini oluyor? Yani niye linç ediliyor?
Öyle bir durum var maalesef. Bilmiyorum. Onun niye olduğunu bilmiyorum. Çünkü...
Çünkü sen saygısız bir şey yazmadın. Yani
hiç.
Ben Sayın Erdoğan'ı destekliyorum, diğerlerine de saygı duyuyorum dedi.
Ben hiçbir zaman birisi için zaten saygısız bir şey yazmadım ki. Düşmanım için bile böyle bir şey yazmadım. Yani düşman olarak gördüğüm biri için de veya aramın bozuk olduğu biri için de ne belden aşağı, ne ahlaksızca, ne de işte böyle bir tutumda bir şey yazmadım ki. Ben seviyorum ve bu seçimler gerçekten çok çok önemliydi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim camia için yaptıklarını biliyorum. Ve gerçekten bu seçimde desteğe ihtiyacı olduğunu da biliyorum. Hani bu şey desteği değil. Benim bir tane oyum var. En fazla benim ailemden de 5-10 tane oy gelir. İşte annem, babam, yakınlarım, eşim, dostum falan filan. O değil mesele. Mesele manevi olarak o destek çok önemliydi. Çünkü gerçekten böyle yalnız bırakılmaya çalışıldı. Çünkü bizim camiada inanılmaz bir sosyal medyadan gelen bir o toplum baskısı oluşmaya başladı. Korkuyor ya. Ben biliyorum birçok sanatçı o kadar korkuyor ki yani bir Tayyip Erdoğan'la bir fotoğrafı çıkacak da linç yiyecek diye. Veya işte bir bakanla bir fotoğraf çıkacak, linç yiyecek diye. O kadar korkuyorlar ki fotoğraf yayınlamıyorlar ya. Ya bu seçim sürecinde, ikinci seçim şeyinde özellikle konsere gidip konserde fotoğraf vermeyen sanatçılar vardı korkudan. Ama yani ne diyeyim onlara da saygı duyuyorum ayrı bir şey. Ama desteklediğin için linç yemek gerçekten çok anlamsızca ya. Çünkü onlara göre demokrasi veya onlara göre kişilik hakları onların sınırladığı çerçevede olan bir şey. Yani onların sevdiğini sevmiyorsan sen yobazsın. Onların sevdiğini sevmiyorsan gericisin. Onların sevdiğini sevmiyorsan yalakasın, yandaşsın falan filan böyle şeyler. Yani bu seçimde kimin kazanacağı belli miydi? Kimin kazanacağı belli değildi. Hatta anket sonuçlarına göre biliyorsun neler neler. Yani tamam. Ben o tweet'i attığım zaman seçimden önce bana yine o cezaevindeki şey gibi ya sen manyak mısın? Sen niye hayatını işte senin çoluğun var, çocuğun var. İşte öteki taraf. Hatta benim hakkımda bir de bir tweet yayınlandı. Bu her seçim öncesi benim hakkımda mutlaka gelir. Eğer Millet İttifakı kazanırsa beni Türk vatandaşlığından çıkarın demişim ben. O beni bir 2-3 gün TT yaptı zaten. Oradan hakaretler, linçler böyle gırla geldi. Seçimi kimin kazanacağı belli değilken ben böyle bir tweet attım. Çünkü ben sevdiğim için tweet attım. Sonu ne olursa olsun önemli değil. Yani bu taraf gelecek de veya öteki taraf geldiği zaman bizi asacaklar mı? Ya da şey mi yapacaklar yani, anlamadım ki. İnsanların önüne koyup Taksim Meydanı'nda bizi mi şey yapacaklar, anladın mı? Bugüne kadar değiştirmedim. Ne siyasi tercihimi, ne hayat felsefemi, ne hayatımı, ne de sevdiklerimi bundan sonra da değiştirmeyeceğim. Ama beni çok üzen şey, bir kez daha söyleyeyim, gerçekten bugüne kadar o Cumhurbaşkanımızın verdiği davetlerde sen de hep geldin. Çok kalabalık davetler vardı. Orada Cumhurbaşkanımızla bir yan yana gelip bir fotoğraf atıp bir şekilde bunu kendine böyle çıkar olarak göstermek isteyen, hatta çıkar olarak bunu maddi anlamda şeylere dönüştüren, ama bu seçimde böyle kafasını kuma gömen o kadar fazla insan vardı ki. Yani isim isim şu an söylesem, söylemeyeceğim tabii. Ama zaten herhalde mutlaka insanlar biliyordur onları. Organizatöründen tut, menajerinden tut, sanatçısından tut, şu sahne ışık sistemi yapanından tut. Ben bizim camia olarak söylüyorum. Evet. Başkaları beni ilgilendirmiyor tabii. Dizi yapımcılarından tut, bizim işle ilgili kim varsa. Ve çok gerçekten üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm. Bu kadar yalnız olmamalıydı. Çünkü gerçekten çok fazla uğraştı bizim camiamızda Sayın Cumhurbaşkanım.
Ya ben şimdi herhalde bizim YouTube'da bu 250'nin üzerinde röportaj yaptık. Birçok farklı görüşten insanı konuk aldık biz. Sayın Temel Karamollaoğlu, Sayın Ali Babacan, hı hı, Sayın Gültekin Uysal ve daha birçok muhalefet partilerinin milletvekilleri vesaire. Ve biz her gelen kişiyi burada evimize gelen misafir gibi ağırladık. Veya biz onların evine gittiğimizde karşılıklı ilişkiler, diyaloglar ve sonrasında kurulan muhabbetler vesaire. Ben de 14 Mayıs'tan önce, yani herhalde 28 Nisan'da falan bir tweet attım. Dedim ki yani ben bugüne kadar gazetecilik noktasında gördüm. Hani birçok ismi konuk aldık ama 14 Mayıs'ta ben Sayın Erdoğan'ı destekliyorum dedim. Ya hiç tahmin etmediğim isimler beni takipten çıktılar mesela. Ve hayatımda hiç saygısızlık yapmadığım isimler. Tabii ki ben de onları takipten çıktım sonra ama hep aklımın bir ucunda şu kaldı ya, neden ya? Yani niye böyle mesela? Biz illa sizinle aynı şeyi mi düşünmek zorundayız? İlla sizinle aynı yerde mi olmak zorundayız? Veya siz bugüne kadar bizimle aynı şeyi düşünmediniz de hangi, ben şahsım adına söylüyorum yani, benden hangi seti hissettiniz veya diyalogda hangi şeyi gördünüz? Ben açıkçası çok şaşırdım ya.
Ya şöyle bir şey var. Bu seçim dönemi o kadar böyle şeylerle gitti ki. O kadar böyle saçma. Zaten o yüzden herhalde Sayın Cumhurbaşkanımıza biraz daha güven oyu arttı. Özellikle ikinci seçimde daha da böyle fazla oy aldı. Ya insanların şeyinde şöyle bir şey var. Yani AK Parti kazanırsa Hüdapar meclise girdi. İşte şöyle olacak, senin de kız çocuğun var. İşte karma eğitim olmayacak. İşte ne bileyim, kızını kapatacaklar. Yok işte kız çocuklarını okutmayacaklar. Yok şöyle olacak, böyle olacak. Ya bugüne kadar ben de diyorum ki 21 senelik iktidarda acaba Türkiye hiç bu kadar, o 2000'likten öncesini de söylüyorum, hiç bu kadar düşünce özgürlüğü olarak, fikir özgürlüğü olarak veya yaşam tarzı özgürlüğü olarak hiç bu kadar serbest olmuş muydu? Şimdi bunu söyleyince şey diyecekler, saçmalama işte şöyle böyle, ya adamı diktatör dedikleri adama hakkında demediklerini bırakmıyorlar. Şimdi küfür edersen, eğer hakaret edersen Cumhurbaşkanın o senin. Seversin ya da sevmezsin. Tabii ki küfür edersen, hakaret edersen bunun tabii ki hukuki bir şeyi olacak. Cumhurbaşkanına kim küfür edip, kimse kimseye küfür edemez ama sonuçta devletinin en başındaki adam bu ya. O adama da saygı duymak zorundasın, anladın mı? Ulan ne oldu lan? Böyle bir şey yok. Çok sinirlenmedim de aslında ama. Aynalı, aynalı. Neyse böyle devam edelim, bir şey olmaz.
Aynen. Hazır mıyız?
Osman, oğlum şeyiniz kırıldı lan.
Yeni bir dizi projesi falan var mı? Düşünüyor musun?
Ya yani dizi çok fazla düşünmüyorum. Çünkü dizi şey çok zor. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Biz Cennet Mahallesi en son çektim ben. Uzun soluklu
olarak. Ne diziydi o ya?
O da 4 sene gitti.
Yani 4 sene gitti ama bu tekrar yayınlarıyla falan herhalde 14 yıllık olmuştur.
Şimdi mesela öyle ya, diziler çekilmiyor. Çünkü televizyonlar şey istiyor.
Ama senin orada oynadığın karakter de çok zor bir karakter ya.
Ben orada bir çığır açtım canım. Benim orada oynadığım karakter, komedi oynuyorsun bir kere. Arabesk fantezi hep böyle şey görünmek zorunda, anladın mı? Bakışlar, makışlar, kıyafetler hep böyle bayağı bir karizma görünmen lazım. Ben orada bir roman çocuğunu canlandırdım. Evet. Hatta bana ona girerken bütün kariyerim biter, arabesk fantezi sen işte, senin hayranların bilmem ne falan filan, ama oradan öyle bir hayran kitlesi geldi ki bana ve 4 sene sürdü. Şeyden oraya geldim. O zamanlar biz 4 gün çekim yapıyorduk. Bir günde dublajını yapıyorduk. 2 gün bize kalıyordu ama şimdi diziler öyle değil. Ve öyle diziler şimdi çekilmiyor çünkü televizyonlar artık şey istiyor. Avrupa'ya, Amerika'ya falan satılan diziler olsun diye. Bak şu anda mesela televizyonda bir tane komedi dizisi yok. Aslında çekilse, sitcomlar çekilse, Avrupa Yakaları gibi, evet, işte bizim Cennet Mahallesi gibi diziler çekilse belki biraz daha toplum şey olacak, biliyor musun? Biraz daha
rahatlayacak.
Belki yani biraz daha rahatlayacak. Çünkü abi eve gidiyorsun, televizyonu açıyorsun. Bir tane televizyonda dizi izliyorsun. Dizinin başrolü atıyorum evli, o başka biriyle, o başka bir evli adamla birlikte, evli olduğu adam başka bir adamla birlikte, onların annesi gençken birine aşıkmış, onunla buluşuyor. Babasının başka birinden aşkı çıkıyor. Sonra bir bakıyorsun 3 bölüm sonra annesi babası farklı çıkıyor. Anladın mı? Yani çok zor ya. Vallahi çok zor.
Bir de tartışma
ve çocuklara bunu yüklüyorsun. Yani gençlere bunu yüklüyorsun. Ondan sonra da gündüz programlarında çıkıyor. Bir tanesi diyor ki işte kocama 10 yıldır aldatıyordum. Çocuğum başkasından. Öbürü çıkıyor diyor ki işte 17 yaşında kızım 80 yaşında dedeye kaçtı bilmem. Anladın mı? Yani bunlar hakikaten olmasa keşke ya.
Zor süreçler. Abi sen iyi bir Fenerbahçelisin.
Hasta.
Ben şimdi Fener maçlarında hep bakıyorum Ali. Sen hatta bazen senin bildirimlerini de açıyorum. Ne atacak acaba falan diye. Genelde 65-70. dakikada tweet geliyor.
Ben her sene başı bu sene, o sene sonuna kadar destek. Bu sene o sene. Böyle Ocak, Şubat gibi hadi transfer yoksa olamayacağız. Mart, Nisan gibi yönetim istifa oluyor ama olmuyor yani, yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin şeyinde bu var, doğasında bu var.
Aslında Fenerbahçe bu yıl fena bir topta oynamadı ama zaman zaman.
Zaman zaman. Bu sene çok, aslında bu sene çok güzel başladık. Hakikaten bu sene dedik ki galiba oluyor. Bir 5 puan, 6 puan falan araya açtığımız zamanlar vardı. Maalesef sakatlıklar oldu, cezalar oldu. Zaten teknik direktör yanlış hamleler. Ondan sonra bir iki hafta böyle hakemlerin yanlış kararları falan oldu. Gerekli yerlere transferler yapılmadı. Her zamanki gibi yönetimimiz 5. senesi sağ olsunlar 5 senedir. Ha bu sene, ha bu sene, ha bu sene, ha bu sene derken 5. senede 0 kupayla galiba. Gerçi şey var, bu federasyon kupası şeyi var, Ziraat Kupası. Belki onu da kupa alacağız ama o kupa kesmez bizi. O kupayı alsan olur, almasan olur.
Aziz Yıldırım geri dönsün diyenlerden misin?
Hemen yani. Şu an geri döneceğim desin. Şu an arabama atlarım, evin önüne giderim. Bir saat beklerim. Yani öyle söyleyeyim. Ki ben Aziz Başkan'a o kadar çok seviyordum ki, hala da çok seviyorum. Ama o son döneminde Twitter'dan çok fazla şey yazdım ve defalarca da özür diledim. Biz onun kıymetini maalesef bilemedik. Onun büyüklüğünü bilemedik. O seçim günü yaptığı konuşmayı ben YouTube'dan açıp dinliyorum. Adam ne dedisi? Adam şeyde de bunu söyledi. 3 Temmuz sürecinde
FETÖ
de bunu
sürecinde
söyledi.
De onu söyledi.
O zaman da dedi ki ne takımıdır ne Fenerbahçe'si dedi. Vatan elden gidiyor dedi. O zaman da onu çok geç anladık. Şu anda da hakikaten büyük adammış ya. Ha biraz belki yaş aldı. Belki bu saatten sonra böyle gelip istemez ama istiyoruz ki onun gelmesini çok istiyoruz. Ama gelmese bile ne olur? Masaya yumruğunu vur, birini işaret etsin. Bak ben Ali Koç'u o kadar isteyenlerden ki, ben mazbata törenine kadar gittim eşimle. Çok fazla istiyordum ve biz dedik ki Ali Koç başkan oldu. İşte değişik bir vizyon gelecek Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe artık şahlanacak. Transferler yağmur gibi yağacak. Transferler yağmur gibi yağdı ama dolu yağdı üzerimize yani. Öyle bir şey olmadı maalesef. O yüzden bir değişim şart.
Abi kapatırken Selçuk abiye konuşmazsak eksik kalır bu. Ya tekrar başın sağ olsun, mekanı cennet olsun. Çok değerli bir isimdi yani. Herkesin çok sevdiği bir isimdi yani. Hatta ben desem ki senden daha çok böyle camiada seviliyordu arkadaşlarınız tarafından falan. Ha, yanlış olmaz herhalde değil mi? Selçuk abi çok sevilen bir isimdi yani. Tabii çok uzun bir süre hastanede yattı. Sen de gerçekten böyle her gün, biz de şahit olduk o sürece her benim, gün, her saniye.
Benim hayatımın kırılma anı zaten o. Yani o ondan sonra gerçekten yarımım ve ondan sonra hayatımda her şey değişti. Hayat görüşüm değişti, hayata bakışım değişti. Bir daha hiç şarkı söyleyemeyeceğim zannediyordum. Ama Allah demek ki öyle bir sabır veriyor ki insana. Hani hep insanlar düşünür ya, karşısındakine söylerler, bu sevgilisi olur, karısı olur, annesi olur, babası veya kardeşi, oğlu, evladı. Seni çok seviyorum işte, sensiz nefes alamam, sensiz yaşayamam falan diyorlar ya. Yaşanıyor ama hep eksik yaşanıyor, yarım yaşanıyor. Allah onun sabrını veriyor. Benim tek tesellim, çok o kadar iyi biriydi ki Selçuk'um. Allah ona böyle bir ölümle şehitlik mertebesini nasip etti. Bütün biliyorsun salgın hastalıklardan ölenler bizim dinimizce şehit hükmünde sayılıyor. Bütün kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Benim tek tesellim o. Dediğim gibi yani komple baştan aşağı beni değiştiren bir şey oldu. Ama her şey o hayattaymış gibi devam ediyor. Tek eksiğimiz o. Ve Allah kimseye hiçbir anneye babaya evlat acısı yaşatmasın yaşıyorken anne baba. Ve Allah hiçbir çocuğu babasız yetim bırakmasın.
Amin. Arkadaşlar konuğumuz Alişan'dı. Keyifli bir sohbet oldu. Sonunda da Selçuk abiyi andık. Mekanı cennet olsun. Amin. Tekrar. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.